Ayrım 10.
Pırıl pırıl öğretim üyeleri üniversitelerden sıkı yönetim yasası sayesinde kovulurlarken kendi adamlarını rektör ve dekan yaptılar. Adına YÖK dediğimiz bir hilkat garibesi kuruldu. Bu kuruluşun çok sayıda atanmış ve seçilmiş üyesi var. "Affedersiniz, sizi kaybettim profesör," dedi Pavlovich. Elindeki mektupları uzağa sürdü. "Baştan başlamak ister misiniz? Üniversite otonomisinden, bağımsızlığından mı bahsediyoruz?" "Evet, Türkiye'de üniversite özelliği yok edildi." "Israrcı gibi görünüyorsam bağışlayın. Aynı şeyden bahsettiğimizden emin olmak için bana üniversite bağımsızlığından ne kastettiğinizi söyler misiniz?" "Aynen o," diye ünledi Çertek. "Üniversite özelliği. Üniversitenin kendi seçtiği organlar eliyle yönetilmesi, rektör ve dekanların seçimle başa gelmeleri. Yok gibi, mütevelli heyeti gibi, üniversite özelliğini ortadan kaldıran kuruluşların olmaması. Kısacası üniversitenin idari, mali ve bilimsel özelliği. Yani rektörleri ve dekanları, mesela Profesör Dülger'i öğretim üyeleri tarafından seçilecekler." "Tabii ki. Sadece öğretim üyelerinin seçmediği rektör ya da dekanların yönetimindeki bir üniversitede idari özellikten bahsedilebilir mi? Aynı şekilde devletin tahsis ettiği kaynaklar, üniversite organlarının uygun gördüğü biçimde kullanılmazsa, mali özellikten söz edilebilir mi?" Konuştukça heyecanlanıyordu. "Öğretim üyeleri uygun gördükleri konuları kendi anlayışlarına göre anlatamazlarsa, istedikleri akademik birimleri kuramaz, istedikleri eğitim programlarını uygulayamaz, kendilerinin tespit edecekleri konularda araştırma yapamazlarsa, bilimsel özellikten söz edilebilir mi?" David Pavlovich bir an duraladı. Profesör Çertek, üniversitenin bağımsızlığından bahsederken, kurumsal bağımsızlıktan mı, öğretim üyelerinin kişisel yetkilerinden mi bahsediyoruz, diye sürdürdü. "Ne fark eder ki? Size saygısızlık etmek istemem ama çok fark eder değil mi?" dedi Pavlovich en meleksi gülücüğüyle. "Çünkü üniversiteyi bildiğimiz Latince universitas anlamında kullanıyorsak, bağımsız tüzel kişiliğe sahip ve ortak çıkarları olan kişiler topluluğu diyoruz demektir. Bu doğru ise, üniversite çeşitli baskı gruplarının tercihlerini meczeden bir milli kurumdur. Ve akademik yöneticilerin seçim ya da atamayla gelmelerinin üniversite bağımsızlığı ile ilişkisi olamaz, değil mi? Konunun uzmanı değilim ama bildiğim kadarıyla Birleşik Devletler'de biz, üniversite bağımsızlığını toplumdan bağımsızlık olarak anlıyoruz. Ve tabii bu mümkün değil." "Toplumdan bağımsızlık tabii ki söz konusu değil." "Affedersiniz, o zaman ben sizi yanlış anladım," dedi Pavlovich. "Az önce idari, mali ve bilimsel özellikten bahsettiniz de, ben bunu akademisyenlerin üniversitelerinin sahibi gibi hareket ettikleri, herhangi bir denetleme, sorumlu kılma ya da hesap sorma mekanizmasının öngörülmediği bir durum olarak algıladım. Evvelsi yüzyılın kolegyal modeli gibi." Çertek'in gözlerindeki boşluğu fark etti. "Ne demek istediğimi biliyorsunuz," diye açıkladı. "Hani rektörlerin eşitler arasında birinci olarak görev yaptıkları dönem. Bologna Üniversitesi'nin ilk dönemleri, öğretim üyeleri öğrencilerden başka kimseye sorumlu değillerdi. Ama tabii maaşlarını öğrenciler öderlerdi. Sizin medreseleriniz gibi, bilirsiniz canım. Kıta Avrupası üniversite sistemi sizin medreselerinize öykünmüştür. Kapalı devre eğitim. Ne politikacılar ne de yerel idareciler. Ah, abartık bir esefle içini çekti. İyi zamanlarmış o zamanlar. Denetim yok, hesap vermek yok. İstediğini anlat." "1800'lerde yaşamıyoruz," dedi Çertek. "Ne yazık ki bu doğru," dedi aynı abartı kayıflanmayla. "Türkiye'deki sistemi bilmiyorum ama Amerikan sisteminde bildiğim kadarıyla İngiltere ve Japonya'daki sistem de böyle. Mesela idari bağımsızlık diye bir kavram yoktur. Öğretim üyeleri olarak bizim idari yetkimiz hiç yoktur. Harvard'ı ve tabii eyaletteki tüm diğer üniversiteleri New York eyalet valisinin atadığı 20 kişilik bir kurul yönetir. Bu kurula akademisyen alınmaz. Alınırsa üniversite ile ilişkisini kesmek zorundadır." Çertek'in ilgilendiğini hissetti. "Statewide Governing Board dediğimiz bir kurul, Harvard'ın ve eyaletteki diğer üniversitelerin rektörünü atar. Üniversitelerin bütçelerini hazırlar ve akademik programları onaylar," diye sürdürdü. "Tabii bunun dışında yine üyeleri eyalet valisi tarafından atanan yönlendirici kurul, tavsiye edici kurul, eyalet planlama dairesi ve tabii sonuncusu," gülümsedi. "Ama en az önemlisi değil, Harvard'ın kendi mütevelli heyeti vardır. Bu bakımdan siz üniversitelerin idari ve mali bağımsızlığından söz ettiğiniz zaman ne demek istediğinizi anlayamadım. Bağışlayın. Ve siz bu sistemi özellikle bağdaştırabiliyorsunuz. Evet, neden olmasın dedi Pavlovich. Bu defa gerçekten şaşırmıştı. Bu kurallarda yer alan insanlar toplumdaki değişik çıkar çevrelerini, dilerseniz baskı gruplarını temsil ederler. Üniversiteleri denetlemeleri doğaldır. Siz öyle düşünmüyor musunuz? Türkiye'de nasıldır bilmiyorum ama bizde çok pahalı olmasına rağmen öğrencilerin eğitim için ödedikleri ücret üniversiteleri döndürmeye yetmez. Devletten ve çeşitli özel kuruluşlardan yardım almak zorundayız. Ve tabii bize kaynak tahsis edenlere hesap vermekle yükümlüyüz. Söyleyin profesör, İSBF devletten yardım almaz mı? Öyleyse öğrencileriniz çok yüksek ücretler ödüyor olmalılar. Bizde eğitim parasızdır, dedi Çertek övünür gibi. Öyle mi? Diye ünledi Pavlovich hayretle. Bütün maliyeti devlet mi yükleniyor? Bu kadar yüksek bir genç nüfusla nasıl altından kalkıyorsunuz? Fırsat eşitliğini sağlamak için buna mecburuz. Niçin? Burs sistemi geliştirebilirsiniz. Türkiye'de işlemez. Burslar torpillilere gider. Hadi Çertek, eminim torpili engelleyebilecek bir sistem geliştirebilirsiniz, dedi ve ukala Amerikalı'yı oynadığı duygusuna kapıldığı için konuyu değiştirdi David. Söyleyin bana Profesör Çertek, sizi bunca mutsuz eden Yüksek Öğretim Kurulu nasıl bir şey? Bir kere askerler getirdi, dedi Çertek. Yeni bir anayasa getirdiler. Bundan önceki anayasayı, 1961 anayasasını da onlar getirmişlerdi değil mi? Kinayesiz, sahici bir merakla sorulmuş bir soruydu. Ama Çertek cevaplamayı reddetti. Yok dediğimiz hilkat garibesinin çok sayıda atanmış ve seçilmiş üyesi var, diye anlattı. Ama bir de İhsan Doğramacı var. Şimdi ben, Dülger dahil, gelmiş geçmiş bütün YÖK üyelerini eleştiriyorum. Bu koskoca adamlardan bir tanesi, iyi bir maaş ve makam arabası tufasına gelip, bir gün olsun Doğramacı'ya karşı çıkmadı. Orada oturdular, uzaktan kumandayla göstermelik oy kullandılar. Doğramacı işini bilen adamdı. Durumu önceden ayarlar, sonra YÖK Genel Kurulu'na oylama yaptırırdı. Kim bu Doğramacı? Sevmediğinizi anlıyorum. Sizi sıkmayacaksa, bana sizi bunca özecek ne yaptığını anlatır mısınız? Meselelerinizi anlamaya çalışıyorum da. Her yere kendi adamlarını yerleştiriyor, dedi Çertek. Yetmez mi? Yeter tabii. Ama nasıl yapıyor bunu? Bu kurulda Doğramacı'dan başka, Mustafa dışında tabii, onun üye olduğunu söylediniz. Kimler görev yapar? 24 üyesi var, dedi Emin Çertek. 7'sini üniversiteler arası kurul, görevli öğretim üyelerinin arasından seçer. Well, well, çok az değil mi? Yanılmıyorsam Birleşik Devletler'de, YÖK benzeri ara kurullarda 38 bin kişi görev yapıyor. Mammafi, sizdeki üniversite sayısı düşünülünce anlaşılabilir. Demek bu kurula seçilince bir de makam arabası veriyorlar. Peki üniversitede kazandıklarından daha fazla mı kazanıyorlar? Çertek'in duraladığını fark etti. Yani üniversiteden istifa etmek zorunda olduklarına göre diye açıkladı. Üniversiteden ayrılamazlar, dedi Çertek. Kurulda görev yaparken bir taraftan da ders verirler. Bizim Mustafa Bey gibi. Oo, Pavlovich'in kaşları kalktı. Demek bir yandan da ders verirler. Peki ya geri kalan üyeler? 7'sini Cumhurbaşkanı, 10 tanesini hükümet seçer. Hangi mesleklerden? Halen YÖK'ün 24 üyesinden 15'i profesör, 9'u üst düzey devlet görevlisidir. Onlar da işlerine devam ederler. Evet. Çok fena görünmüyor değil mi? Diye önledi Pavlovich. 3 ayrı yerden atama yapılıyor. Bu da güzel. Ama Profesör Çertek, YÖK'ün tehlikeli biçimde bürokrat ağırlıklı bir kurul olduğunu düşünmüyor musunuz? Toplumun daha iyi temsil edilmesi için başka meslek gruplarının, mesela sanayicilerin, iş adamlarının, yerel idarecilerin de bu kurulda yer almaları daha iyi olmaz mıydı? Bir onlar eksikti, dedi Çertek. Niye ama? Ne kadar çok eşitlenirse toplumun ihtiyaçları o kadar iyi yansımaz mı? Çertek'in cevap vermeyeceğini hissetti. Sözünü değiştirdi. Ama bu Doğramacı bu kurula rağmen nasıl oluyor da kendi adamlarını yerleştirebiliyor? Doğramacı işini bilen adamdır, diye açıkladı Çertek. İrenirmiş gibi bir yüz ifadesi takındı. Durumu önceden ayarlar, sonra YÖK Genel Kurulu'nda oylama yaptırır. Affedersiniz, anlamadım. Yani Doğramacı genel kurul üyelerini satın mı alıyor? Rüşvet mi yani? Hayır hayır, rüşvet değil, diye önledi Çertek, kelimeden ürkmüş gibi. Onları kandırıyor, ikna ediyor. Kandırıyor mu, ikna mı ediyor? Affedersiniz, anlamaya çalışıyorum. Diyelim ki ikna ediyor. Durulamak sırası Pavlovich'teydi. Elini piposunu çıkarmak için cebine attı. Affedersiniz, dedi üçüncü kez. Sanırım benim Amerikalı kafam yetersiz kalıyor. Anlamakta güçlük çekiyorum, gülümsedi. Bakın, adamın iyi bir lobist olması beni rahatsız etmezdi. Tersini takdir ederdim. İşini iyi yaptığını düşünürdüm. Hepimiz böyle yapmalıyız, değil mi? Ama konumuz doğru amacı değil, değil mi? Benim bilmek istediğim, Profesör Yöke tam olarak neden karşısınız? Gerçekten anlamak istiyorum. Çerteki sorguya çekiyormuş gibi olmasın diye de ekledi. Ne de olsa aynı gemideyiz. Bilimsel özelliğimiz yok, dedi Çertek öfkeyle. Siz araştırma yapmaya geldiniz, değil mi? Göreceksiniz, yaptırmayacaklar. Ne demek istiyorsunuz? Fakat bu öngörünüze geçmeden önce bana bilimsel otonomi dilerseniz bilimsel bağımsızlık derken akademik özgürlük demek isteyip istemediğinizi söyler misiniz? Hiç fark etmez. Bağışlayın, dedi Pavlovich yine. Bağışlayın, ne yazık ki benim yetersiz kafamda fark ediyor. Çünkü biz akademik hürriyeti öğretim üyesinin kendisine ait bir nitelik olarak düşünme eğilimindeyiz. Takdir edersiniz ki kurumsal akademik hürriyet olamaz. Çertek'in duraladığını gördü. Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Kelimelerin üzerinde çok fazla duruyorsunuz. Well, gülümsedi Pavlovich. Biz akademisyenlerin kelimelerden başka neyimiz var, değil mi? Ben şunu demek istiyordum. Hiç kuşkusuz akademik hürriyet üniversitenin ruhu ve esasıdır. Nitekim bizde üniversite öğretim üyeleri bu sebepten dolayı işlerini kaybetme tehlikesine maruz kalmaksızın bilineni sorgulama ve çelişkili görüşlere sahip olma hakkına sahiptir şeklinde kanun maddesi vardır. Demek istediğim şu, eğer sizin YÖK öğretim üyelerine bu hakkı tanımıyorsa bu çok kötü. Yazılı bir şey yok, dedi Çertek. Ama dersinizi kendi anlayışınıza göre anlatamazsınız. Kendi anlayışınız? Evet, kendi anlayışım. Ah, bilmiyorum profesör, diye iç çekti Pavlovich. Bu o kadar ince bir çizgi ki. Bilirsiniz nasıldır. Hele de sosyal bilimlerde. Almanya'nın 2, hatta 3 tarihi vardır biliyorsunuz. Nazilerin Almanya tarihi, Nazi olmayan Almanların Almanya tarihi, bir de biz Yahudilerin Almanya tarihi. Korkarım hangisinin anlatılacağına biz değil, toplumun o zaman diliminde benimsediği ideoloji karar verir. Ne de olsa parayı onlar veriyor. Kapitalist dünyada, dedi Çertek. Gittikçe sinirleniyordu. Çatallaşan sesi Pavlovich'i uyardı. Bizde üniversite bir bütün olarak topluma karşı sorumludur ve sorumluluğunu ne derece yerine getirdiği denetlenir, diye açıkladı, daha da yumuşattığı sesiyle. Sovyetler Birliği'nde de farklı olduğunu sanmıyorum. Moskova Üniversitesi'nde Marx'ın anlayışı dışına çıkan bir Sovyet ekonomisti düşünebiliyor musunuz? Hayır. Değerli meslektaşım, ne yazık ki akademik hürriyet öğretim üyelerine istedikleri dersleri kendi anlayışlarına göre anlatma imkanını vermiyor. Akademik hürriyet bize uygun gördüğümüz birimler ve eğitim programları oluşturma imkanı da vermiyor. Devletin tahsis ettiği kaynakları kullanarak istediğimiz konularda dilediğimiz gibi araştırma yapamayız. Biliyor musunuz? Birleşik Devletler'de meslektaşlarımızın denetimi olmadan makale dahi yayımlayamayız. Mesela sizin ülkenizde yapacağım araştırmanın sonucunu meslektaşlarımın itimatname vermedikleri bir yayın organında yayımlayamam. O halde siz robotlaşmışsınız. Böyle de söylenebilir belki, dedi Pavlovich uzlaşmacı bir sesle. Ama biz faaliyetlerimizin türünü ve içeriğini Amerikan toplumunun ihtiyaç ve beklentileri paralelinde saptamaya çalışırız. Ve tabii bunu devletin, yani vergi verenlerin bize ayırdıkları kaynakların rasyonel dağıtımı gerektirir, gülümsedi. Eminim bu sizde de böyledir. Vergi verenleri paralarının karşılığını almak isteyeceklerdir, öyle değil mi? Onların paralarını kendi mensuplarımızın derken öğretim üyesi meslektaşlarımızın değer yargılarına göre tasarruf edemeyiz. Mesela beni ele alalım. Harvard'da bir Çin psikoloji kürsüsü kuramam, değil mi? Kursam mezunlarımız iş bulamaz. Zoo, buna izin vermezler. Amerika'nın Çin uzmanları istihdam kapasitesi bellidir. Şu sizin araştırma projeniz, dedi Çertek. Konuyu kendiniz mi seçtiniz, size seçtirdiler mi? Zoo, yapamayacağımı söylediğiniz araştırma, dedi Pavlovich gülerek. Merak etmeyin canım, kimse alnıma silah dayamadı. Ben istedim. Ama biliyorsunuz, Amerika'da bir konuda araştırma yapmak için devletten ya da özel sektörden size kaynak tahsis etmesini isterseniz, geçerli bir proje ve bütçe sunmak zorundasınız. Ve tabii onların şartlarına aynen uyarsanız. Şartsız kaynak tahsisi çok nadirdir ve ancak Nobel ödülü seviyesinde ödül kazananlara tanınan çok özel bir ayrıcalıktır. Bildiğiniz gibi ben Nobel'den çok uzağım. Peki, bir projenin geçerli olup olmadığına kim karar verir? Kaynak talep ettiğiniz kuruluş. Tabii kararları pek çok şeye bağlıdır, dedi Pavlovich. Ama en önemlisi, sanırım siyasi konjonktür. Açıkçası İran olayları patlamamış olsaydı, büyük ihtimalle ben bugün burada olmazdım. Yani sizin burada olmanızı hükümetiniz mi istiyor? Günümüz Amerikan toplumu dünyanın bu bölgesini daha iyi tanımak istiyor, dedi Pavlovich. Hükümet ya da Kort Vakfı gibi özel kuruluşlar bu isteğe cevap veriyorlar. Birleşik Devletler'de sizin ilgi alanınızla toplumun ilgi alanı çakışıyorsa bingo, projenize para bulursunuz. Ya çakışmıyorsa? O zaman yine araştırma yaparsınız ama kendi cebinizden ödeyerek. Pavlovich saatine baktı. Gitmeliyim, dedi. Mektuplarını toparlamaya başladı. Evet ama bu ülkede biz sizin kadar zengin değiliz. Biz geri kalmış bir ülkeyiz, diye hatırlattı Çartek. Biz ne yapacağız? Pavlovich ayağa kalkmıştı. Sesinde kıskançlık mı vardı? Bunun farkındayım, diye mırıldandı. Ama yine de toplumunuzun ihtiyaçları ile sizin ilgi alanlarınızın çakıştığı projeler olmalı diye düşünüyorum. Var tabii. Ama Türkiye'de egemen güçler toplumun isteklerine kulak vermezler. Toplumun isteklerini bilenler de susturulur. Pavlovich yine oturdu. Öğretim üyelerini mi kastediyorsunuz? İlerici öğretim üyelerini. Anlıyorum. Ve anladığım kadarıyla Profesör Doğru amacı ilerici değil, öyle mi? Diyerek gülümsedi Pavlovich. Ya Dekan Dülger, onu nasıl tanımlardınız? O noktada garip bir şey oldu. Profesör Çertekin, David Pavlovich'in sonradan paranoyak dediği bir tavırla nevri döndü. Siz beni konuşturmaya çalışıyorsunuz, diye tısladı adeta. Azizim profesör, rica ederim. Her ikisi de ayağa kalktı. Ben sohbet ettiğimizi sanıyordum, dedi David. Sizi üzecek bir şey söyledimse affedersiniz. Çertekin dinlemeye niyeti yok gibiydi. Tamam, ben solcuyum, diye Pavlovich'in hiç beklemediği bir itirafta bulundu. Anladınız mı? Solcu. Mr. Çertek, buna benim hiçbir itirazım olmaz. Siyasi tercihlerinize saygı duyarım. Ben sizinkilere duymam, dedi Çertek, öfkeyle kapıya yöneldi. Bu da tabii sizin ayrıcalığınız, diye arkasından seslendi Pavlovich. Ama benim siyasi inançlarımı bilmiyorsunuz dostum. Çertek bir an duralar gibi oldu. Ama askeri idarenin getirdiği yökü savunuyorsunuz. Bakın profesör, yökü savunduğumu hatırlamıyorum. Sisteminizi yökü savunacak ya da yerecek kadar iyi bilmiyorum. Mr. Doğramacı'yı da tanımıyorum. Yine de sizin canınızı sıkmak gibi bir niyetim yoktu, affedersiniz. Profesör Çertek'in kapının tokmağına uzattığı eli titriyordu. Pavlovich'e döndü. Burada misafir olduğunuzu unutmayın, dedi. Siz gideceksiniz, biz burada kalacağız. Bu bir tehdit miydi? Bunun idrakindeyim elbette, dedi David. Ama çarpılan kapının sesi sözlerini bastırdı. 5. Allak bullak oldum, diye anlattı David Pavlovich. Titriyordum, buna inanabiliyor musun? Bir bira getireyim mi? No. Henüz tazeyken not etmeliyim. Diana'nın kule dibinden aldığı küçük yazı masasına yürüdü. Teybimi her an üstümde bulundurmalıyım, dedi. Böyle bir konuşmayla ne zaman karşılaşacağım belli olmuyor. Ziyan edilemeyecek kadar öğretici. Tarif ettiğin yapıda birisi teyp kullanmana izin vermez sanırım. Verebilir de. Narsizmine hitap edebilirsem izin verir sanırım. Diana'nın kaşlarını kaldırdığını gördü. Yani karşı beyanatta bulunmazsam, konuşmasının akışını kesmezsem, kendisini konuşurken dinlemek isteyebilir. Ama diye itiraz etti Diana. Bana anlattığın kadarıyla zaten itiraz etmemişsin. Yani pek emin değilim, dedi David. Şimdi düşündüğümde adamı zorlamış olabilirim sanıyorum. Nasıl? Bir defa terminolojide. Adamdan söylediklerini tanımlamasını istedim, durdum. Bu onu rahatsız etmiş olabilir. Niye etsin ki? Anlamaya çalışıyordun öyle değil mi? Evet ama Türklerde sanki ses içerikten daha önemli. Ne demek istiyorsun? Sir Lyle haklı olabilir mi? Balım, düşüncelerini takip edemiyorum, diye uyardı Diana. David Pavlovich yazı masasına oturmaktan vazgeçti. Döndü. Yemek masasına, küçük David'in bebek iskemlesinin yanındaki sandalyeye oturdu. Affedersin, diye gülümsedi. Kesinlik meselesini düşünüyordum. Acaba Türkler gerçekten kesinlikten nefret ediyor olabilirler mi? Çünkü bak, Eren gibi. Eren'i hatırlıyorsun değil mi? Profesör Çertek de kavramları tanımlamasını istediğim zaman öfkelendi. Hatta beni ayrıntılarda boğulmakla suçladı. Bütününe baktığında konuştu, konuştu ama bir şey söylemedi. Yükün neden istenilir bir şey olmadığını öğrenmiş değilim. Ondan bütün öğrendiğim bu doğramacı denilen tipten nefret ediyor olması. Bunda bile nedenleri açık değil. Eren'i hatırla. Etkili bir nutuktu. No. Ama Türklerin ana yurdunun neden Anadolu olması gerektiğine ilişkin hiçbir rasyonel gerekçe göstermedi. Anlıyor musun ne dediğimi? Sadece söylüyorlar ve güzel söylüyorlar. Kendime bir biri alacağım dedi Diana. Sen istemediğinden emin misin? Mutfağa doğru yürürken seslendi. Henüz yargılar geliştirecek kadar Türk tanımadığımızı düşünüyorum. Ah tabii tabii dedi Pavlovich. Mutlaka öyle. Ama tabii ev sahibi de var. Niye ısımız yok? Sıcak su neden akmıyor? Anlaşılır bir cevap aldın mı? Sonra tabii sınıf da var. Diana biralarla döndü. Sınıfın nesi var? Beni sevmiyorlar dedi David. Diana'nın beklemediği bir kırgınlıkla. Beni sevmediklerini hissediyorum. Hadi bebeğim, bunun mümkün olmadığını sen de biliyorsun. Seni öğrencilerin hep sevmiştir. Hatırladın mı? Ödül bile kazandın sen. O evdeydi, dedi David birasını başına dikerken. Buradakiler senin küçük kocanı sevmiyorlar. Söyle peki, neden? Nedenini henüz bilmiyorum, dedi David. Ama benim sınıfımda olmak istemediklerini hissediyorum. Tanrım, öyle neşesizler ki, kesinlikle ölümcül derecede sıkılıyorlar. Geçen gün konuyu bölmemek için ders saatini biraz açtım. Arka sıralardan birisi bağırdı. Süreniz doldu efendim. Onlara ders anlatmak için para verdiğimi sanırsın. 40 dakika için para vermiştim. 45 dakikaya çıkınca süremin dolduğunu hatırlattılar. Bu absürt ama. Değil mi? Belki bir başka dersleri vardı. Ona yetişeceklerdi. Olamaz mı? Olabilir tabii diyerek omuzlarını silkti David. Ama başka şeyler de var. Benimle sürekli pazarlık etmek ihtiyacını duyuyorlar. Ne demek istiyorsun? Kaç konu anlatmalıyım? Ders kitabının hangi bölümlerini anlatmalıyım? Sınavda nereden nereye sormalıyım? Hangi tür soruları sormamalıyım? Bak, Mustafa beni uyarmıştı. Harvard'daki programımın 1/3'ünü attım. Yine de beğenmiyorlar. Bunu yaptığını bilmiyordum, dedi Diana. Yaptım, dedi David mutsuz bir gülümsemeyle. Yapmak zorunda kaldım. İnsan senin niteliklerindeki bir hocayı savmak isteyeceklerini sanıyor, dedi Diana, düşünceli düşünceli. Yani ellerine her dakika bir Harvard profesörü geçmiyor değil mi? Yani. Ama bu tür meseleleri olduğunu sanmıyorum. Hadi, bir noktada iş arayacaklar değil mi? Niteliklerini iyileştirmek istememeleri mümkün mü? Bilmiyorum balım, dedi David Pavlovich. Ama anladığım kadarıyla Batı ülkelerinden farklı olarak burada üniversitenin verdiği diploma, kişiye mesleğini doğrudan icra yetkisi veriyor. Birleşik Devletler'de olduğu gibi meslek icra ehliyeti mezuniyetten sonra devletin ya da mesleki kuruluşların açtığı sınavlarla belirlenmiyor. Hal böyle olunca öğrenci diploma peşinde, ehliyet değil.